Ayrım 2, sayfa 5. Hülya'ya. Elif. Sivrisihir uçağı Zürih'ten havalanmıştı. Washington'a gidiyordu. Atlantik üzerindeydiler. 75 yaşındaki First Class yolcusu eklemlerini hareket ettirmek için koridorda yürümeye başlamıştı ki eski gizli servis elemanı olan koruması yanına geldi. Suratı allak bullaktı. Sadece ikisini duyabileceği şekilde mırıldandı. Sayın Başkan, iki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpmış. Hani inanılması imkansız şeyleri duyunca hadi canım der gibi müstehsi bir ifade olur ya, işte o ifade oturmuştu yaşlı adamın mimiklerine. Pilot sizinle görüşmek istiyor dedi koruma. Kokpite girdiler, uçaklar kaçırılmıştı. İki tanesi Dünya Ticaret Merkezi'ne, biri Pentagon'a çakılmıştı, biri de kayıptı. Derhal İsviçre'ye geri dönüyorlardı. Kanada'ya inemez miyiz diye sordu yaşlı adam. Kaptan kestirip attı. Zürih'e dönüyoruz dedi. Emir böyleydi. Pearl Harbor'dan bu yana ilk kez Amerikan topraklarına saldırı yapılıyordu. Tarih 11 Eylül 2001'di. O yaşlı yolcu dolara hükmeden Amerikan Merkez Bankası'nın efsane başkanı Alan Greenspan'dı. Döndü, oturdu yerine, koltuğuna bağlı telefona sarıldı, kaput hatlar kilitli. Yerdekiler bile birbirleriyle konuşamıyordu. Havadaki nasıl konuşsun? Düşündü kara kara 3 saat boyunca. Her gün 4 trilyon dolar pompalayan dünyanın motoru Amerikan ekonomisi felce uğrayacak. Korku küresel kar topu etkisi yapacaktı. Ve herkesin bir şey desin diye ağzına baktığı kişi havada pencereden dışarı bakıyordu. İndiler nihayet. Ayı yere basar basmaz çalıştır bir telefon bulun bana dedi. Buldular. Amerikan Merkez Bankası Başkanı tarihi kriz hakkında ilk talimatını verecekti. Herkes nefesini tuttu, tuşladı telefonu. Saniyeler adeta seneler gibiydi. Ve Andrea iyi misin dedi. Dünya ekonomisinin en önemli adamı dünya biraz beklesin demiş ve ilk önce eşini, sevdiği kadını aramıştı. 9 sene sonra tarih 2010. Servis otobüsünün penceresinden dışarı bakıyordu genç adam. Mutlu bir gülümseme vardı yüzünde. Yıllarca arazide, zor şartlarda yaşamış, vuruşmuş, nihayet İstanbul'a tayin olmuş, 2 yaşındaki kızının huzurlu geleceği için hayaller kuruyordu. Ki bomba patladı. Tahribatı artırmak için konulan çivilerden biri boynuna saplanmıştı. Tecrübeli askerdi, vaziyeti anlamıştı. Son bir gayretle cep telefonunu çıkardı, tuşladı. Atlantik'in ötesinde değil, 2 kilometre ötede, lojmanda kardelen Elif'in telefonu çaldı. 10 dakika önce öperek uğurladığı eşi arıyordu. Açtı, canım dedi. Sesi gelmedi maalesef. Son nefesi geldi. Fereğin çemberinden defalarca geçmiş olan kahraman çavuş felaket anında son kez ama aslında ilk önce sevdiği kadını aramıştı. Eminim, iyiyim, merak etme demeye gayret ediyordu ve seni seviyorum demeye. Şu anda 84 yaşında olan Amerikan efsanesi Alan Greenspan, Türbülans Çağı isimli kitabında anlatmıştı kendi öyküsünü. Türbülanstan türbülansa savrulan Türkiye'nin kahramanı, 28 yaşındaki çağların öyküsü ise bırakın kitap olmayı, kıytırık haber olmayı bile zor başardı. Halbuki her terör saldırısı uçakların gökdelenlere çarpması gibi bir şeydir aslında. New York'ta olduğu için daha önemli, Halkalı'da, Şemdinli'de olduğu için daha önemsiz değildir. İster sivil seyir First Class'ında dünyanın patronu Amerika'da ol, İster servis otobüsünün dandik koltuğunda uzanan uzman çavuş maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışan Türk ol. Hissettikleri aynıdır. Pencereden dışarı bakarak yazıyorum bu satırları size ve çok düşündüm. Sonunu bağlamamaya karar verdim. Yanınızdaysa yüz yüze, uzaktaysa kaldırın telefonu ilk arayacağınız kişiye. Eşe, sevgiliye veya bir türlü açılamadığınız kıymetliye. Ne zaman gireceğimiz belli olmayan türbülansın cümlelerini siz bağlayın. Bu bölümün sol kısmında bir bayan resmi, altında Elif İmenç Bölük yazıyor. Elif Muşlu'ydu. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin Kardelen Projesi'yle okumuş, öğretmen olmuştu. Hatta Kardelen Projesi'nin reklam yüzü olmuştu. Televizyon reklamlarında rol almıştı. Maalesef ataması yapılmayan öğretmenlerdendi. Eşi şehit olunca birinin derece yakının, şehit yakını kapsamında lütfettiler, atamasını yaptılar. Şehit uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük İzmir Tire'de topluğa verildi. 2 yaşındaki kızları Eylül'le Kala kalan 23 yaşındaki Elif de İzmir'de görevlendirildi. Gülsüm. Merak etme Gülsüm ana. Dünya güzelimiz Keriman Halis Ece karşılayacak Berkin'i Feriköy'ün kapısında. Hoş geldin yavrum diyecek. Sarılacak okuldan gelir gibi. Annelik edecek ona. Ali Samiyen amcası koşacak nefes nefese. Koltuk altında futbol topuyla. Var mısın Japon kale maça diyecek gazozuna. Erol günaydın dedi seslenecek hemencecik şuradan. O kara kaşlı güzel yüzünü gördürebilmek için Ayyuki taklidi yapacak. Unutulmazlar kabristanıdır Feriköy. Berkin de unutulmayacak. Selah Birsel'den şiirler dinleyecek. Çocuk edebiyatımızın en önemli yazarlarından Güngör Gençay abisi oturacak yanına. Ay'a seyahati okuyacak. Balıklar Ovası'nı, Barut Yüklü Yıldızları okuyacak. Kerime Nadir teyzesi orada. Kitaplarını verecek ona. Fatma Aliye halası orada. Hani şu Türk edebiyatın ilk kadın romancısı olan 50 liralık banknotların üstünde fotoğraf bulunan Fatma Aliye. Berkin okurken saçını okşayacak. Para lafını duyunca sevimli şikayetçi Selçuk Parsı'dan damlayacaktır oraya. Ne matrak hikayeler var onda. Yerlere yatıracak Berkin'i kahkahalara boğacak. Bugünkü siyasi dolandırıcıların yanında çırak bile olamam diyecek. Deprem dedi orada. Profesör Ahmet Mete Işıkar'a. Çoktan kontrol ettirmiştir yatılacak yerin zeminini. Sağlamdır mutlaka. Mihri Belli orada. Eski tüfek. Anlatacaktır tek tek Berkin'i. Hem devletin demokrasi tarihini hem milletin mahkus talihini. Nahit Fıratlı ablası orada. Ne kadındı be kardeşim. Ne aşk yaşamıştı Orhan Veli ile. Şu dizeleri yazdırmıştı büyük şairi. Hiçbirine bağlanmadım ona bağlandığım kadar. Sade kadın değil insan. Ne kibarlık budalası ne malda mülkte gözü var. Hür olsak der. İnsanları sevmesini bilir yaşamayı sevdiği kadar. Of of. Anlatacaktır Berkin'i. Fırtınalı hayatını, insanlığı, sevdasını. Yeşilçam'da yeri doldurulamayan Vahi Öz orada. Efsane Şapşal Uşak Cevat Kurtuluş orada. Kadir Savun, Mualla Sürer, Turgut Özatay, Mine Mutlu, Reha Yurdakıl orada. Aile gibi kucaklayacaklardır, seyrettireceklerdir Berkin'e siyah beyaz filmler dönemindeki Türkiye'nin aslında ne kadar rengarenk olduğunu. Tiyatro isterse sahne hazır, perde açılır, Zafer Önen. Ekrem Dümer, Engin İnal, Birsen Kaplangı, Ünal Gürel. Liste çok uzun. İz bırakmış emektarlar orada. Unutulmazlar kabristanıdır Feriköy. Berkin de unutulmayacak asla. Sana gelince usta. Hatırlanmak bile istenmeyeceksin. Yatacak yerin yok bilesin. Tükürmesinler diye mezar taşına. Toma bekleyecek başında. Sayfanın bu bölümünde bir bayan fotoğrafı siyah beyaz altında Gülsüm Elvan yazıyor. Berkin son nefesini verdi. Tayyip Erdoğan seçim gezisindeydi. Gaziantep mitinginde kürsüye çıktı. Çok enteresan. Annesi beni suçluyor. Evladımın katili başbakandır diyor. Evladının mezarına demir bilyeler atışını pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyorsun mezarına? Neyin mesajını veriyorsun dedi. Meydanı dolduranlar yuh diye bağırdı. Tarihimizde ilk defa evladı polis tarafından öldürülmüş bir anne, başbakan tarafından yuvalatılıyordu. Peki o bahsettiği mezara atılan demir bilyeler neydi? Berkin'in babası Sami Elvan anlattı. Çocuğun misket oynayacak yaşta vefat etti. Annesi misket oynasın diye renkli cam misketler koydu mezarına dedi. Türkiye utançtan yerin dibine girdi. Tayyip Erdoğan bana mısın demedi. Asuman. Dereleri sattınız mı? Satmadık. Ne yaptınız? Devrettik. Ha o başka. Yemin etse başı ağrımaz. Rize'de derelerin üstüne kurulan hidroelektrik santralının açılışını yaptı başbakanımız. Ki mahkemeliktir o santral. Henüz karar verilmedi. Yargı kararını filan beklemeden kurdeleyi kesen başbakanımız bir takım çevreci tipler karşı çıkıyor dedi. 2 ay önce 3 profesörümüz Bolu'da trafik kazası geçirdi. Üçü de rahmetli oldu. Profesörlerimizden biri 3. köprü İstanbul ormanlarını mahvedecek şeklindeki rapora imza atan Ahmet Hızal'dı. Bir diğer ise İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Asuman Efe'ydi. Bitki ana olarak tanınıyordu. Nereye gidiyorlardı? Kastamonu'ya, Loç Vadisi'ne. Küre Dağları'nın Milli Park iç alanı içinde kalan Loç Vadisi'ne hidroelektrik santrali yapılmak isteniyordu. Ahali itiraz edince mahkemelik olmuştu. Kastamonu İdare Mahkemesi bu üç saygın profesörümüzü bilirkişi tayin etmişti. Gelin yerinde inceleyin, ağaçlar katledilecek mi, çevre zarar görecek mi, rapor yazın. Ona göre karar vereyim demişti. Çevreci tiplerdi yani. Maalesef kaza oldu. Bilirkişi heyeti canlı verdi. Ama içimi sızlatan sadece bu değil. O kaza tüm basınımıza haber yapıldı. Bitki ananın tüm gazetelerimize, tüm televizyonlarımıza hep aynı fotoğrafı yer aldı. Hep aynı vesikalık fotoğraf. Akbil kartından alınmıştı. Çünkü ömrünü memleketin ormanlarını adayan bitki ana o feci kazada hayatını kaybedene kadar tek bir kare bile haber olmamıştı Türk basınında. Ne bir etkinlik fotoğrafı, ne bir konferans fotoğrafı. Çantasından akbil vesikalığı çıkmasaydı o güne kadar kendisinden tek satır bahsetmeye tenezzül etmeyen Türk basını fotoğrafsız vermek zorunda kalacaktı bitki anayı. Dolayısıyla dereleri ormanları haşet eden santralleri şahane oluyor diye gümbür gümbür manşet yapan Türk basınına bir takım çevreci tipler şikayet etmekte haklı başbakanımız. Kim oluyor ki o çevreci tipler? Hangi halkla pişmiş aşı su katıyorlar? Göstermeyin kardeşim bunları. Konuşturmayın, yazmayın. Sayfanın bu bölümünde siyah beyaz bir kadın fotoğrafı, altında Asuman Efe yazıyor. Bitki Hanı 2010'da emek rahmetli oldu. 3 sene sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent Serhat Ursavaş, Isparta Kızıldağ Milli Parkı'nda dünya literatüründe bulunmayan bir kara yosunu türü keşfetti. Serhat Ursavaş, Bitki Hanı Asuman Efe'nin adını yaşatmak için keşfettiği yosun türüne Cincili Dotus Asumaniae adını verdi. Dünya durdukça asla unutulmamasını sağladı. Begüm. Artık gelenek oldu. Her düğünde biri öldürülüyor. Damadı indiren davetli de var. Davetli indiren damat da. Gelini vuran öküz bile çıktı. Uçağı vurdular uçağı. Patriot değil, maganda füzesi. Cuma akşamı 22.30 sıralarında İstanbul-Trabzon seferini yapan özel şirkete ait uçak inişe geçtiği sırada aşağıdaki düğünden fırlatılan havai fişek yüzünden düşme tehlikesi atlattı. Bu gidişle evleneyim derken vapur batıran magandayı da görürüz. Kimse dur demiyor nasıl olsa. Son olarak Begüm'ü vurdular. Henüz 23 yaşında. Galatasaray Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. Seneye Sorbonne Üniversitesi'ne gitmeye hak kazanmıştı. Akrabasının kına gecesine gitti. Masal prensesleri gibi güzeldi. 9 milimetre ensesinden girdi, dişlerinin arasından çıktı. Türkiye'de 2 milyon ruhsatlı, 5 milyon ruhsatsız silah var. Yani 10 kişiden birinin belinde. Her 4 evden birinde silah var. İşte çarpıcı bir kıyas. Irak'ta savaş başladığından beri, yani son 2,5 yılda kaç Amerikalı öldü? 1877. Türkiye'de sadece son 2,5 yılda kaç kişi maganda kurban oldu? 2150. Biri savaşıyor, 1877 ölü, öbürü evleniyor, 2100 ölü. Sonra diyorlar ki, savaşma, seviş. Sayfanın bu bölümünde bir bayan fotoğrafı, vesikalık, altında Begüm Kartal yazıyor. Begüm'ü öldüren maganda yakalandı. Tabanca bulundu, her şey kabak gibi ortadaydı. 16 sene hapis cezası verildi. Yargıtay cezayı az buldu, kararı bozdu, yerel mahkemeye geri gönderdi. Yerel mahkeme tekrar yargıladı, cezayı 22 seneye çıkardı. Yargıtay onadı. Ancak bu arada 5 senelik tutukluk süresi dolduğu için maganda serbest bırakılmış, değil mi? Kayıplara karıştı. 3 sene saklanmayı başardı. Neyse ki polis işin peşini bırakmadı. 3 sene sonra yakalandı. Türkiye'de her sene ortalama 100 kişi maganda kurşununa can veriyor. Buna rağmen hala sağa sola ateş açanlarla alakalı olarak ciddi bir yasal düzenleme yapılmıyor. Tabanca lobisi önleyici yasa çıkarılmasını engelliyor. Maganda lobisi tabanca lobisi koruyor. Ümmü Gül. En kısa ömürlü üründür gazete. Ekmekten bile daha kısa ömürlüdür. Sabahın ilk ışıklarıyla doğar, akşamı görmeden ölür. Ansiklopedi değildir. Alasın da yıllarca saklayasın. Okursun biter. İstersen 1000 sayfa yap. Okurun sana ayıracağı vakit 20 dakikadır. Bilemedin 25. Hani soruyorsunuz ya, niye kısa yazıyorsun diye bundan. Yalancı dolma gibidir uzun yazılar. Okursun okursun içinde bir gram et yoktur. Ama bazen bir soru sorarsın, hayatın anlamı etek yemeye bürünür. İşte bugün öyle bir soru var bu köşede. Bana ait değil. Size birini tanıştıracağım, o soracak. İsmi Ümmü Gül, 7 yaşında. Balıkesir, Burhaniyeli. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrenci. Bir konferans düzenlendi bu okulda. Sivil savunma konferansı. Konusu deprem olursa neler yapmalıyız falan. Koca koca uzmanlar gelmiş. Çocuklar soracak, uzmanlar cevaplayacak, doğruları öğrenecek. Amaç bu. Ümmü Gül parmağını kaldırıyor, soruyor. Deprem olursa fakirleri de kurtarırlar mı? Öyle hemen bir alt satıra geçmek yok. Bir daha okuyalım. Deprem olursa fakirleri de kurtarırlar mı? Salonda sessizlik oluyor. Adeta tavan çöküyor kafalarına. Çünkü gerçek ağırdır aslında. Şöyle bir bakıyoruz. O parti geliyor, bu parti gidiyor. Şu anda isminde adalet olan bir parti var iktidarda. Ama adaletsizlik duygusu 7 yaşındaki yavrularımızın yüreğinde bile var. Bunu anlatmıyorsa gazeteler, 1.000 sayfa olsa ne olur ki? Sayfanın bu bölümünde siyah beyaz bir genç kız fotoğrafı. Altında Ümmügül Turhan yazıyor. Ümmügül'e cevap veremediler. Cevap vermek yerine okul müdürünün odasına çağırıp çikolata ve pasta, pastel boya verdiler. AKP döneminin tipik yaklaşımıydı. Makarna verdiklerinde, kömür verdiklerinde, çikolata verdiklerinde sorunları çözmüş oluyorlardı. Semra, gelinim olur musun yarışmasının damat adayı Ata, bir otel odasında uyuşturucudan hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Cenaze töreni sayın televizyonlarımız tarafından canlı yayınlandı. Rahmetli yaşarken çok izleniyordu, ölümü de çok izlendi. Deniyor ki olacağı buydu, şöhret merakının sonunda biri öldü. Evet, bu işlerden rahmetli olan ilk insan Ata oldu. Ama reality şovlarda ilk ölüm değil bu. Hangi televizyonda tam çıkaramıyorum, bir de kedi ölmüştü. Üstüne mi basmışlardı, kapıya mı çarpmışlardı ne? Gizmo isimli kedi ölmüştü. Diyeceksiniz ki amma adamsın, nereden hatırlıyorsun kediyi? Hatırlarım. Hafızayı önemserim ben. Hafızayı önemsediğim için şu anda bu tür yarışmalara katılan gençleri ve bu yarışmaları düzenleyen televizyon kanallarını linç etmeye çalışanları da hafızaya davet ediyorum. Bakın bir liste vereyim. Muazzez Abacı, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyon, Deniz Zeki, Zerrin Özer, Ercan Saatçi, Ali Poyraz, Zolu Huysuz Virjin, Hamdi Alkan, Nursel İdiz, Arif Sağ, Tan Sağtürk, Haldun Dörmen, Mahsun Kırmızıgül, Serdar Ortaç, Cem Cemilay, Ahmet San, İlhan Şeşen, Seda Sayan, Tuncay Özilhan. Kim bunlar? Bu tür yarışmaların jürileri. E hani gençler şöhret olmak istiyordu? Bunlar ne peki? Bu isimleri de geçelim. Kim izledi kardeşim bu programları? Rating rekorlarını kim kırdırdı? Ben evleniyorumun Caner'i Tülin'i. Biri bizi gözetliyorun Edis'i Melih'i. Popstar'ın Bayhan'ı Abidin'i. Türk Star'ın Ufuk'u Emrah'ı. Öbür popstar'ın Selçuk'u Sezen'i. Bir yıldız doğuyorun ismini hatırlamadığım gençleri. Gelinim olur musunun atası sinemi. Siz anne diyebilir miyim? Belmanımı tatlışı. İkinci bahar gönüllerdenin Fatma Hanım'ı Engin Bey'i. Türkiye'nin yıldızlarının figüranları. Bilmem nerede ki adaya gidip balık tutan da oldu. Dağ başındaki çiftliğe gidip inek sağında. Kim izledi bunları? Kim attı trilyonlarca liralık mesajları? Televizyonları suçlamak kolay. Kimler manşet yaptı bu çocukları günlerce? Posterlerini kim verdi? Kaynanan Semra'yı kimler yazar yaptı gazetelerini? Kimler? Sayfanın bu bölümünde bir bayan fotoğrafı siyah beyaz. Altında Semra Yücel yazısı. Suni şöhretin kurbanı olan zavallı çocuğun ismi Ata, soyadı Türk'tü. Tabuta Türk bayrağı örttüler, iyi mi? Rating kaynanan Semra, asker kızım şehit verdin dedi. Fatih Camii'ndeki cenaze töreni miting gibiydi. Ahali hücum etti. İzdihamdan kavga çıktı. Yumruklaşmalar oldu. Televizyonlar canlı yayınladı. Kanal D, ATV, Show, Star gibi kanalların ana haber bültenlerinde toplam 97 dakika haber oldu. Medyamızdaki yozlaşmanın en vahim örneklerinden biriydi. Türkiye'nin en meşhur kadını kaynana Zemra, 3 gün geçince unutuldu. Tek sütun haber bile yapılmadı. Kullanılmış, işi bitmişti. Ayşe, Zübeyde. Birinin adı Ayşe, öbürünün Zübeyde. Hayatımda tanıdığım en ateşli kızlar bunlar. Ayşe 40 yaşında, Zübeyde 27'sinde. Bugüne kadar kimseye yar olmayan bu iki çılgın kız önceki gün nihayet gelin edildi. Başlık parası ne kadar biliyor musunuz? 6 milyar dolar. Erili demir çelikin fırınları onlar. Birinin adı Ayşe, öbürünün Zübeyde. Anadolu'dur, inanır. Rivayete göre ilk icat edildiği dönemlerde evin erkeği çeliği döverken anası eşi ya da kızı körüklü üflermiş. Körüyü tutan ana, eş ya da kız saçından bir nazlı teli atarsa çelik hamuruna o çeliğin bileği bükülmezmiş. Sene 1965 ilk fırına isim verilecek. O gün ustabaşının kızı dünyaya gelmiş Ayşe. Sene 1978 Ayşe çalışmış, çabalamış bu memlekete hayırlı evlat olması için ikinci fırını doğurmuş. İsim verilecek. Düşünmüşler bu memleketin en hayırlı evladı kim? Annesi Zübeyde. Ayşe ile Zübeyde önceki gün gelin oldular. Bana göre göbeği yabancıya bağlanmaya çalışılan Türkiye'nin düğünüdür bu. Başlık parası 6 milyar dolar. Allah'tan bu memlekette Coşkun Ulusoy diye bir adam var. Yoksa Ayşe ile Zübeyde Rus'a ya da Fransız'a gelin gidecekti göz göre göre. Özetle bu gariban devletin varlıklarına demir yığını olarak bakarsan ona da satarsın buna da. Ama evlat ya da ana gibi bakarsan nasıl kıyıyorsun be arkadaş? Bir demir işletmesi fırını bacısı fotoğrafı altında Ayşe ve Zübeyde yazısı. Türkiye'nin 2015 itibariyle kadın ismi taşıyan 9 yüksek fırını var. Karabük Demir Çelik'in fırınları Fatma, Zeynep, Ülkü. İskenderun Demir Çelik'in fırınları Cemile, Ayfer, Gönül, Dilek. Erdemir'in Ayşe'si 43 yaşına geldiğinde 65 milyon dolar harcanarak yenilendi. Zübeyde ise 34 yaşına geldiğinde 45 milyon dolara tazelendi. Rahime. Bugün size çok önemli birini tanıştıracağım. Nevzat. Kim o derseniz tanımak lazım. Hadise Muş'ta geçiyor. Avrupa Birliği'nin üreme sağlığı diye bir projesi var. Bu projenin takibini yürüten bir de komiseri var. Bu komiser Muş'a geliyor. Bakacak uygun bulursa Türkiye'yi hibe yapacak ki sağlıklı üreyelim. Bu komiser arkadaşı Nevzat'la tanıştırıyorlar. Adamcağız Nevzat'ı dinliyor. Sonra da şoktayım. Tarihi bir gün yaşıyorum. Gördüklerime inanamıyorum. Biraz yalnız kalmam lazım diyor. Sandalyeye çöküyor. Ayran falan veriyorlar kendine gelsin diye. Çünkü Nevzat'ın 4 eşi, 42 çocuğu var. 63 yaşında, 12 yaşında evlenmiş. Eşlerin isimleri sırasıyla Hediye, Rahime, Hayriye, Halime. Kafiye tutturmuş yani. Üstelik tornavida gibi maşallah. Maddi durum iyi olsa 5. de alırım diyor. Tahminim ya razı olur ya şaziye. Hediye'den 11 çocuğu olmuş. Hayriye'den 13, Halime'den en taze henüz 4. Rekor Rahime'de. Bir futbol takımı doğurmuş. Yanına 3 tane de hakem doğurmuş 14. Ve şu anda hamile. Allah izin verirse 3 ay sonra kendisinin 15. takımının 43. golüne imza atacak. Çocukların 19 erkek, 23'ü kız, en büyüğü erkek 50 yaşında. En küçüğü kız 1 yaşında. Eğer çocuklar da Nevzat'ın izinden giderse, yani erkekler babaları kadar çocuk yaparsa, kızlar anneleri kadar doğurursa 40 sene sonra kaba hesap 1100 kişi olacaklar. Peki isimleri? Burası çok önemli. Çünkü biz bir tanesini bile ismini koyarken 9 doğuruyoruz. Onu mu koyalım, bunu mu koyalım karar veremiyoruz. Nevzat nasıl çıkmış bu işin içinden? Sordurdum. Tam olarak hatırlayamadı. 20'sini çıkarabildi. Muhtara sorduk. İşte Avrupa Birliği tarihine geçen 42 çocuğun ismi. Kerem, Cevdet, Ekrem, Zozan, Kemal, Raif, İbrahim, Celal, Ömer, Kader, Nezahat, Şakir, Gönül, Aliye, Levent, Gülbahar, Mizgin. Harika. Gurbet, Sevda, Devrim, Tuğba, İsmail, Şenol, Fatma, Kudbettin, Bilal, Nazime, Şengül, Güven, Pervin, Türkan, Barış, Emrah, Servet, Fadime, Sezer, Seher, Yusuf, Filiz, Cemile, Arzu. Sayfanın bu bölümünde siyah beyaz bir fotoğraf. Fotoğrafta bir bayan ve bir yaşlı bey. Altında Rahime Demir yazısı. Muş'ta yukarıda anlattığım tablo yaşanırken Tayyip Erdoğan Ankara'da konuşuyordu. Bu ülkede yıllarca doğum kontrolü ihanet yaptılar. Neslimizi kurutma yoluna gittiler. Genç nüfus dinamik ülke demektir. En az 3 çocuk yapın. Dilara. Henüz 5 yaşında kız bebesi. Dün öğle saatleri annesiyle birlikte yürüyorlardı. El ele tutuşmuşlar, eve dönüyorlardı. İstanbul'da Mahmut Bey'de Türkiye'nin en kalabalık muhitlerinden birinde attı adamını Dilara, yok oldu. Bir karton bisküvi kutusunu ezmişler, düzleştirmişler. Rögar kapağı olmayan kanalizasyon çukurunun üstünü örtmüşler. Basınca üstüne Dilara, gidiverdi içine. Yaklaşık yarım metre çapında bir çukur. 5 metre kadar dikine aşağı doğru gidiyor. Sonra yatay şekilde yoluna devam ediyor. Boylu boyunca Mahmut Bey yer altından geçiyor. Şirin evleri yer altından geçiyor. Altı şeritli E5 yer altından geçiyor. Ataköy'ü yer altından geçiyor. Olimpiyat evinin yanından gün ışığına çıkarak dereyle birleşiyor. Orada buldular cesedini. 5 yaşındaki yavru idrar ve dışkı seri içinde yarım metre çapındaki zifiri karanlık boruda sürüklendi, sürüklendi, sürüklendi 4 kilometre. 1 dakika sonra mı boğuldu? 3 dakikası dayanamadım acaba? Can vermeden önce ne kadar çırpındı? Bağırabildi mi çaresiz? Neler hissetti o son saniyelerinde? Ciğerim patladı havasızlıktan yoksa kalbim mi durdu önce bilinmez. 4 kilometre uzakta kanalizasyonun dereyle birleştiği yerde buldular cesedini. Bakıyorum fotoğrafa, babacığı sarılmış evladını, almış kucağına bağrına basıyor. Haykırıyor, bağırıyor, isyan ediyor. Ne fayda? Dilara'nın saçları yapışmış suratına. Kolları ve bacakları çarpık duruyor. Galiba parça parça olmuş incecik kemikleri. O zifiri karanlık tünel yolculuğu sırasında. 15 milyar dolar bütçesi var bu şehrin. Yılda 15 milyar dolar. Koca koca görkemli belediye binaları var. En pahalı makam araçları var. Rögar kapağı yok. Bir de vicdanı. Müteahhitlere çuvalla para ödemek kolay da nasıl ödenir Dilara'nın vebali? Sayfanın bu bölümünde siyah beyaz bir genç kız fotoğrafı Dilara Dumrul yazıyor altında. Maalesef Dilara'nın babası müteahhit firmayla anlaştı. Helalleştik dedi. Şikayetinden vazgeçti. Sorunlar 2 ay yatıp çıktı. Tutuklu sanık kalmadı. AKP döneminin neden bu kadar uzun sürdüğünü gösteren hazin örneklerden biriydi. Evladını kaybeden baba bile evladının hesabını sormuyorsa, Dilara'lar ölmesin diye AKP'nin haksızlıklarına direnmeye çalışan insanlar ne yapabilirdi ki? Ayrımın sonu.